Ayrım 16, sayfa 193. Eve döndüğünde üzgün, daha çok da öfkeliydi Nurşen. Gazi'ye öfkeliydi. Kendine öfkeliydi. Olup bitene öfkeliydi. Niçin gitmişti? Ne olmuştu? Nasıl olmuştu? Bundan sonra ne olacaktı? Nurşen Gazi'ye öfkeliydi. Madem olmayacaktı, ne diye birlikte olmuşlardı? Yarım kalmıştı. Olmamıştı. Kendini boşlukta bırakılmış hissediyordu. Onca kaygıya, ikileme, gitsem mi, gitmesem mi, yapsam mı, yapmasam mı dememişti. Gazi ile buluşma isteği yalnızca bir cinsel ilişki için değildi. Dostluk, sevgi, flört de olabilirdi. Ancak yine de bunca zorlanarak verdiği kararın arkasından gelen şey tam bir sevişme olmalıydı. Yarım kalmamalıydı. Oysa yarım kalmıştı. Çektiği onca eziyete değmemişti. Niyesini tam olarak bilemiyordu ama Nurşen kendisini kandırılmış hissediyordu. Giderek kızgınlığı arttı. Her şey bir yana, bir hiç uğruna, bir yarım sevişme aşkına, erkeğine, Abdüş'e sadakatsizlik etmişti. İçinden defalarca, nasıl yaptın bunu Abdüş'e dedi. Yapmamalıydı ama yapmıştı. Abdülrezzak duysun duymasın bir güzelliği bozmuştu. Erkeğine sadık kalmamıştı. O gece sürekli buzdolabına gidip geldi Nurşen. Aç değildi ama sürekli bir şeyler yedi. Bir boşluğu, içindeki bir eksikliği doldurmaya çalışıyordu sanki. Televizyonu açmadı. Dolaştı, düşündü, yedi. Dolaştı, düşündü, yedi. Neden sonra aklına Hanife geldi. Telefon edip annesinin durumunu sordu. Annesi iyiydi. Birkaç güne hastaneden çıkaracaklardı. Bir defa daha buluşur muyuz diye düşündü Nurşen. Sonra vazgeçti. İlk buluşma kırmıştı onu. Gazi'ye bozulmuştu. Gece boyu uyumadı. Abdülrezzak'ı aldatmış olma fikri giderek bir zehir gibi içine işledi. Allah'ım ben ne yaptım dedi içinden sürekli. Erkeğini aldatmıştı. Sabaha doğru sızmak üzereyken bir tokat yemiş gibi irkildi birden. O erkeğini aldatmıştı. Erkeği de onu aldatıyor muydu acaba gizliden? Bir üçüncü kadın var mıydı? Diyelim ki yoktu. Ama ikinci bir kadın olduğu kesindi. Açık ya da gizli. Abdüş'ün iki kadını vardı. Haberli ya da habersiz. İkisini de aldatıyordu. O aldatınca oluyordu da Nurşen aldatınca niye olmuyordu? Yorgundu. Ama bunu düşünmek inanılmaz iyi geldi. Dirildi. Başlangıçta erkeğini aldatmak hazmedilmez. Korkunç bir şey geliyordu. Ama giderek olaya bakışı değişti. Yaptığı o kadar da korkunç bir şey değildi. Açık ya da gizli. Erkeği de aldatıyordu. Nurşen'in gözünde Abdüş'ün karısından habersiz kendisiyle ilişki kurması bir aldatmaydı. Ancak Nurşen'den saklamıyor bile olsa nikahlı eşiyle ilişkide bulunması da bir tür aldatmaydı aslında. Birincisi gizli aldatma, ikincisi acıkça göz göre göre. Abdülrezzak aldatınca en azından onun gözünde uygundu da bir metres aldatınca niye uygunsuzdu acaba? Bu dünyada aldatan aldatırlardı. Bu dünyada aldatılan aldatılırdı. Etme bulma dünyasıydı bu dünya. Gerçi adalet yoktur hiçbir yerde. Ne havada ne yerde. Ama yine de misillemeler olur her yerde. Eden bulur, aldatan aldatılır genelde. Bu arada hiç aldatmayan ama sürekli aldatılan nice garip de görülmüştür tarihte. Köleler misali ya toptan satılmıştır bunlar, ülkeler halinde ya da perakende. Mendakka dukka, çalma kapıyı, çalarlar kapını. Çalma, çırpma, aldatma. Aldatırsan seni de aldatırlar. Erkeğini, kadını köleden sayarsan, bir gün seni de köle diye satarlar pazar yerinde. İnsan kutsaldır. İnsan insana eşittir. Kadını da, erkeği de. Nuriye Hanım günlerdir acı içindeydi. Aldatılma kuşkusunu birkaç yakın arkadaşına açmıştı. Ama hafiflememişti içi. Her biri farklı bir tavsiyede bulunuyordu. İçlerinden birini seçmek zordu. Bir araştır bakalım, var mı biri diyen vardı. Hiç kurcalama. Öğrenirsen ne işine yarayacak? Düzenin bozulur sonra diyen vardı. Katlan hayatım. Kocası aldatınca kadının katlanması sevapmış diyen vardı. Al karşına kocanı konuş. Bildiğini bilsin. Seni aptal bellemesin. Ama sakın boşanma. Bunca malı mülkü orospunun tekine yedirme. Ben yiyemedim, sen ye deme diyen vardı. Sen evham yapıyorsun. Abdülrezzak Bey asla böyle bir şey yapmaz. Gözümle görsem inanmam vallahi diyen vardı. Yapar. Bu erkek milleti yapar. Eli biraz para görüp yapmayan var mı? Dili burnuna yeten erkek önce arabasını değiştirirmiş, sonra evini, sonra da karısını. Sen sağlam dur, sakın boşanma diyen vardı. Tavsiye çoktu ancak Nuriye Hanım ne yapacağı konusunda kararsızdı. Bazen boşanayım diyordu, bazen bilmemezlikten geleyim, katlanayım diyordu. Birkaç defa Allah canımı alsa da kurtulsam dediği de oldu. Son zamanlarda annesini daha çok anmaya başlamıştı. Çocukluğunun kabuk tutmaz hatırası, babasının annesini aldatması, hem de açıkça aldatması, eve bir kuma getirmesiydi. Annesi o zaman çok ağlamıştı. Annesi çaresizdi, mesleği yoktu, gidecek yeri yoktu. Nuriye Hanım annesinden daha güçlü görünse de o da çekip gidemiyordu işte. Her şeye rağmen ufak da olsa bir kuşku vardı Nuriye Hanım'ın içinde. Acaba diye. Acaba abartıyor muyum? Günahını mı alıyorum Abdülrezzak Bey'in diyordu. Kuşkulanıyordu. Abdülrezzak Bey'in "Abdül sana kurban olsun, minik kuşum benim" dediği günden bu yana onun bir başka kadınla ilişkisi olduğunu düşünüyordu Nuriye Hanım. Bunu sezinliyordu. Ama %100 emin değildi. Kuşkusu vardı. Kocasının kendisini aldattığını düşünüyordu ancak ya doğru değilse bu diyordu. Daha doğrusu kocasının kendisini aldatmamış olmasını diliyordu. Ufak da olsa bir umudu vardı. Sonunda bu umut da gitti. Bir akşam Abdülrezzak Bey 3 gündür ilk kez eve geliyordu. "Merhaba Nuriye" diyerek yanağını öptü. O an Nuriye Hanım belirgin bir kadın losyonu kokusu duydu. Abdülrezzak Bey losyon kullanmazdı. Ancak şimdi losyon, üstelik kadın losyonu kokuyordu. Nurşen bilerek ya da bilmeyerek kokusunu bırakmıştı erkeğinin üzerine. Bazı memeliler, köpek, geyik, aslan misali hayvanlar, "Burası benimdir" diye kokularını sürerler özel alanlarının çevresini. Kesin olmasa da Nurşen de böyle yapmıştı belki de. Her neyse sonuçta bir kadın kokusu sinmişti Abdülrezzak Bey'in üzerine. Nuriye Hanım hiçbir şey söylemedi. Artık emindi. 2 gün sonra Abdülrezzak Bey gittiğinde salondaki koleksiyonun sağ üst köşesinde duran tesbihi eline aldı. Abdülrezzak Bey'in kıymetlisi gül ağacından yapılma o tesbihi. Ortağı Halim Bey birkaç günlüğüne bile istese yüzünü kızdırır vermezdi. Bilmeyen insan insana tesbih tesbihe benzer sanır. Oysa ne insan insana benzer ne tesbih tesbihe. Her bir tesbihin kokusu, dokusu, rengi dünyadaki tüm tesbihlerden farklıdır. Ve her tesbih bulunduğu iklime, alındığı ele göre farklılık gösterir. İnsanlar gibi tesbihlerin de kişilikleri vardır sanki. Gül ağacından yapılma bu nadide, bu tek, bu gitti mi gelmez tesbih de bambaşka duruyordu şimdi Nuriye Hanım'ın elinde. Nuriye Hanım uzun uzun "Ya sabır" diyerek, sabır dileyerek çekti onu. Bir süre sonra ona "Sabret" diyenler geldi aklına. Kocası tarafından aldatıldığında sabreden kadın sevaba girer diyen profesör ünvanlı hoca geldi aklına. Bir an durdu. Tesbihi masaya koydu. "İyi de" dedi içinden. "Niçin yalnızca ben? Kadınlar sabretmeli. İyi de erkekler güzel ve müsait bir kadın gördüklerinde niye atlıyorlar üzerine? Niye sabretmiyorlar? Sabır tesbih hep bize mi? Güzel kadınları gördüklerinde evli erkekler niçin sabır tesbihi çekmiyorlar ki?" Gül ağacı tesbihi aldı, vitrindeki yerine koydu. Halim Bey'in ve Abdülrezzak Bey'in sevgilisi olan bu tesbih daha bir süre yerinde duracaktı. İzleyen günlerde değişen bir şey olmadı Metristepe'de. Daha yerinde duruyordu, villalarda öyle. Nurşen Gazi ile olan bir gecelik ilişkisini belli etmedi kimseye. Abdülrezzak da fark etmedi. Abdülrezzak Bey tek yönlü camlar gibiydi. Aydınlık yanı ayna, karanlık yanı cam gibi. Karısı yaptığını fark etmişti ama o metresinin yaptığını görmemişti. Bir gün Nurşen, Zübeyde'den söz etti yine Abdülrezzak'a. Bu kızı unutamıyordu. Abdülrezzak, "Bizim avukatlara bir danışayım, bir yol bulurlar belki" dedi. Nurşen evli olmadığı için evlat edinemezdi. Ama avukatlar başka bir yol bulabilirlerdi. O geceden sonra Gazi gözükmüyordu ortada. Nurşen arkadaşlarına o değilden öylesine bir kıvamda sordu. işten ayrıldığını söylediler. Nurşen onunla bir daha görüşmemeye karar vermişti ama yine de üzüldü. Gazi ile birlikte bir şeyler gitmişti yaşamından. Acılı, amansız, Zifiri çocukluk günleri gibi bir buruk anı, bir yarımlık bırakıp geride kaybolup gitti. O eksik yaşanmış sevgili. Metris Tepe. Büyük taarruz yaklaşıyordu. Günü gizli, saati gizliydi. İzmir'e kaç saat kaldığı belli değildi. Yalnızca başkomutan, Kocatepe'den yola çıktıktan sonra 15. gün İzmir'deyiz diyordu. Kocatepe'den yola çıkılacaktı. Kocatepe-İzmir arasındaki en kısa yol Akdeniz'di. Artık Metris Tepe'nin, Mangal Dağı'nın çıplak ayaklı erleri yoktu. Askerin tümüne çarık ya da benzeri ayakkabılar giydirilebilmişti. Doğu Anadolu'daki silahlar kanunlarla gücün zahmet Ankara'ya getirilebilmişti. Sakarya Savaşı dahil önceki savaşların tümünde düşmanın elinde bulunan silah üstünlüğü kısmen de olsa kaybolmuştu ve ordu eskiye oranla, Çanakkale'ye oranla daha iyi beslenebiliyordu. Anadolu büyük taarruza hazırlanıyordu. Her evden bir kat çamaşır ve erzak istenmişti. Yüzlerce yıl canını insanını uzak topraklara savunmaya göndermiş Anadolu, şimdi kendi evini kurtarmaya hazırlanıyordu. Ordu taarruza hazırlanıyordu. Ancak bu ordu 300 yıldır ilk kez taarruz edecekti. Bu ordu Plevne dahil, Estergon dahil, Yemen, Gelibolu, Erzurum'un tabyaları dahil 300 yıldır savunmada kalmıştı. Şimdi 300 yıldır ilk kez taarruza hazırlanıyordu. Zafer acabaydı. Acaba. Mehmet, Cafer ve Niyazi birliktelerdi. İyi sayılırlardı. Düşmanı Anadolu'dan kovacakları, evlerine dönecekleri günü bekliyorlardı. Artık bir çığırığı 3 kişi paylaşmıyorlardı. Hallerinden hoşnuttular. Sıklıkla Allah devlete zeval vermesin diyorlardı. Dillerinde duran düşünce kızları, kadınları, namusları, torunlarıydı yine de. Torunları huzurlu yaşasın diye savaşıyorlardı kendilerince. Davut Asteğmen'in "Siz torunlarınıza borçlu değilsiniz. Dedelerinizden alacaklısınız" sözünü unutmuştu Niyazi. Hala torunlarının huzurundan sorumlu tutuyordu kendini. Ve içinden ya da sesle "Affet beni komutanım, koruyamadım seni" diyordu sürekli. Metres Tepe. Nuriye Hanım ile Abdürrezzak Bey arasındaki zaten resmi olan ilişki, şimdi daha da resmi, ciddi hale gelmişti. Nuriye Hanım artık aldatıldığından emindi. Görmeden, duymadan, küçük ipuçlarından büyük olayı öğrenmişti. Biliyordu. Abdürrezzak Bey de karısının bu olayı bildiğini biliyordu. Ama oturup bu konuyu konuşmuyorlardı. Evlerinde, aralarında kavgadan beter, isli, dumanlı, yağlı katran kokulu, boğucu bir hava vardı. İnsanların yağmuru bekledikleri boğucu hava gibiydi evleri. Ancak yağmur yağmıyordu ortalık yerde. Yağmur yağsa bile tek kişilik yağıyordu. Nuriye Hanım tek başına gizli gizli ağlıyordu. Bir kuyu içindeydi Nuriye Hanım. Bağırsa belki duyulurdu. En azından yankı yapardı kuyu. Ama bağıramıyordu. Yüzlememişti kocasını. Açıkça konuşmuyordu. Kavga etmiyordu. Mecazlarla, telmihlerle, kinayelerle, İmalarla dolu bir divan şiiri gibiydi ilişkileri. Japon kültürünü bilmezdi Nuriye Hanım. Ancak kocasıyla açıkça konuşmayan, çiçekleri düzenleye düzenleye, ikebana yoluyla derdini anlatmaya çalışan bir Japon kadınıydı sanki. Nuriye Hanım'ın kinayesi, iması, koparıp yere saçtığı tesbih taneleriydi. Dağılan taneleri toplamamıştı, toplatmamıştı öfkeyle kocası görsün diye. Tesbih tanelerini halının dört bir yanında gören Abdürrezzak Bey, tuzağa düşmüş, yanlış soruyu sormuştu. Tesbih dağılmış Nuriye, nasıl oldu diye. Nuriye Hanım'ın cevabı acı ve açık idi. Ben dağıttım Abdürrezzak Bey, sabır tesbihi çekiyordum. Sabrım tükendi, koptu tesbihin ipi. Abdürrezzak Bey, temizlikçi hanım niye toplamadı demeye hazırlanıyordu. Karısından bu ummadığı cevap gelince sustu. Hiçbir şey söylemedi. Karısı anlatmış, o da anlamıştı. Bu olay Abdürrezzak Bey'i derinden etkilemişti, sarsmıştı. Nuriye Hanım vakurdu. Kendisine yakışır bir üslupla, duygularıyla, aklıyla öfkesini ifade etmişti. Bağırıp çağırsa, cam çerçeve kırsa bu kadar etkili olmazdı. Karısı bir tesbihi, üstelik çok değer verdiği koleksiyonuna ait bir tesbihi dağıtıvermişti. Acaba dağılan yalnızca tesbih miydi? Yoksa evlilikleri, güvenleri, güvenlikleri de dağılmak üzere miydi? Evliliklerinin peşi sıra değerleri, değer verdikleri, sarıldıkları, yücelttikleri nice güzellikte dağılıp gidecek miydi? O günden itibaren Abdülrezzak Bey büyük bir ikilem içine girdi. Nurşen'i bıraksam mı, bırakmasam mı diye. Bu arada aklından küçük ihtimalli bir düşünce de geçti. Açıkça konuşsak, Nuriye önce kızar, sonra da ikinci bir eşi, bir kumayı acaba kabul eder miydi? Bu aptalca bir düşünceydi. Başkaları belki kabul edebilirdi. Ancak Nuriye Hanım gibi bir kadın böyle bir şeyi kabul etmezdi, edemezdi. Vazgeçti, düşünmedi. Büyük bir sıkıntıdaydı Abdülrezzak Bey. Ne halt etmişti de böyle bir işe heves etmişti? Başkaları bal gibi becerebiliyordu. Halim beceriyordu. Ama bu onun işi değildi. Giderek her şeyden soğumaya başladı. Kadından, kadınlardan, kendi erkekliğinden, Metristepe villalarından, Metristepe'den, Metristepe argosundan, metres kelimesinden soğumaya başladı. Karısının evde yalnız kaldığında için için ya da sesle ağladığını biliyordu. Bunu tahmin etmek, bilmek ama 30 yıllık arkadaşını teselli edememek, büyük bir suçluluk duygusu, giderek geriye dönüşü olmayan bir pişmanlık yarattı Abdülrezzak Bey'de. Sonunda lisanı münasiple kendisinden ayrılmak istediğini söyleyecekti Nurşen'e. Ayrılmak haksızlık olur muydu metresine? Olabilirdi. Ancak rahatlatan bir düşünce vardı. Villa Nurşen'de kalacaktı. Hiç yoktan. Esip geçen, kimi geçmeyen kaygılar belirmeye başladı Abdülrezzak Bey'in zihninde. Birkaç kere ya o misilleme niyetine beni aldatırsa diye düşündü. Bu düşünce komikti. Anlamsızdı, imkansızdı, olamazdı. Nuriye Hanım her ne niyetine olursa olsun kocasından başka bir erkekle bakışmazdı bile. Bu Abdülrezzak Bey'in düşüncesiydi. İspatlanmış ya da ispatlanmaya müsait bir bilimsel hipotez değildi. Abdülrezzak Bey'i kaygılandıran bir başka şey, Nuriye Hanım'ın bu aldatma olayını başkalarına söyleme ihtimaliydi. Acaba tanıdıklarından kimler biliyor sorusu aklından çıkmıyordu. Abdülrezzak Bey, muhtemelen kaygısından kaynaklanan bir yeni davranış edinmişti. Eskiden beri her sabah yıkanırdı. Eğer bir gece önce cinsel ilişkide bulunmuşsa, yıkanma boy abdestine dönüşürdü. Ancak bir süredir, gerekli gereksiz boy abdesti almaya başlamıştı. Sevişmediği gecelerin sabahlarında da boy abdesti alıyordu artık. Bu durumun nedenini bilmiyordu. Yaptığının farkında da değildi. Ama muhtemelen bir arınma ihtiyacından ötürü böyleydi. İnsanın ırmaklar misali, akan, değişen, dostlara ihtiyacı vardır yaşamda. İnsan elinin üzerindeki kirlerin yanı sıra vicdanını da temizlemek ister suyla. Ganjdan hamama, boy abdestinden vaftize, su arındırıcıdır. Arsızlıkları ve haksızlıkları, bilincin kıvrımlarına yerleşen pislikleri, suyun arındırdığına inanır insan evladı. Abdülrezzak Bey'in de arınmaya ihtiyacı vardı muhtemelen. Bu yüzden gerekli gereksiz abdest alıyordu. Abdülrezzak Bey sürekli vicdan muhasebesi yapıyordu, sıkıntıdaydı. Aklını işine yeterince veremiyordu. Kıyafetine de dikkat etmez olmuştu. Üstüne başına biraz özen gösterse suçluluk duyuyordu. Bu özen metresi için mi, karısı için mi, kendisi için mi, müşterileri için mi bilemiyordu. Eskiden sabahları gömleğine, ceketine en çok uyan kravatı seçerdi. Son zamanlarda eline geleni takıyordu. Belki de en önemlisi giderek monotonlaşmış bir evliliğin ardından bir metres edindiğinde karısının ilk göz ağrısının nedenli çok üzüldüğünü görünce göz açıp gördüğü bu kadını aslında ne kadar çok sevdiğini fark etmişti. Karısı belki bir süredir ona eskisi kadar heyecan vermiyordu. Ama bu kadın yıllar boyunca kocasına ve çocuklarına bütün bir hayatını vermişti. Vermişti ve tükenmişti. Birinci kadını tüketince ikincisini almak yiğitlik miydi? Dışarıdan baksanız görürdünüz ki Abdülrezzak Bey ile Nuriye Hanım'ın evlilikleri uzun yıllardan beri monotondu. Tesbih taneleri gibi birbirine benzerdi günleri. Tut ki öyleydi. Öyledir. Bir tesbihin birbirine benzeyen tanelerini elinde binlerce defa çeviren biri her seferinde yeni bir güzellik yakalıyor, dünya gibi, galaksi gibi yaşamı tavaf ediyor sürekli belli ki. Peki bu kişi bir insanda, bir eşte Niçin binlerce güzellik yakalayamaz ki? Bir tesbihin birbirine benzer görünse de taneleri, aslında monotonluk ustanın elinde değil, yaşamın tesbihin içindedir. Renk nesnede değil, mesnettedir. Mesnet dayanak noktası. Renk eşyada değil, ışıktadır. Abdülrezzak Bey zor günlerdeydi. Tesbihlerini tercih etti, metresinden ayrılmaya karar verdi. Bu kadar sıkıntıya değmezdi. Tamam da nasıl söyleyecekti? Ayrım sonu, sayfa 205.